Halkla İlişkiler 1. Sınıf Açık Öğretim Yayınları 11. Kaset 1. Yüz Sayfa 375 Ünite 6 Halkla İlişkilerde Araştırma Ünite ile ilgili bilgi, halkla ilişkiler araştırmaları ve araştırma yöntemleri iyi öğrenilmelidir. 1. Giriş Tüm yönetsel veya organizasyonel faaliyetler 3 aşamada oluşur. 1. Planlama Neyin, ne zaman, nasıl yapılacağının önceden belirlenmesidir. 2. Uygulama, planlanan şeylerin hayata geçirilmesidir. 3. Değerleme, kontrol. Uygulamada elde edilen sonuçların önceden belirlenmiş hedeflerle ne ölçüde uygun olduğunun araştırılması, yani kontrol edilmesidir. Bütün bunların yapılabilmesi için öncelikle durum analizi yapılır. Her yönetsel sürecin ilk adımı analizdir. 2. Halkla ilişkiler araştırmalarının işletmelere sağladığı yararlar. 1. İşletmelerin hedef kitlesinin öncelik sırasına göre belirlenerek tespit edilip bu kitlelerin demografik, sosyoekonomik ve kültürel özelliklerinin belirlenmesini sağlar. 2. İlgili çevrelerin işletme hakkında ne düşündüğü, işletmeyi nasıl gördüğü ortaya konur. 3. İşletmenin iç veya dış iletişimi kurmak amacıyla kullandığı araçların ne ölçüde etkili olabildikleri belirlenir. 4. İşletmenin çevresinde yer alan kitlelerin ve nihayet toplum bütününün işletmeden ne tür şeyler bekledikleri tespit edilir. 5. İşletme yöneticilerinin geleceğe yönelik politika ve strateji oluşturmalarına yardımcı olacak verileri sağlar. 3. Halkla ilişkiler araştırmaları. Bu araştırmalar 4 başlık altında toplanabilir. 1. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar. Kurum üzerinde etkili olabilecek sosyal olayları ve kurumun çevresini oluşturan kamuoyundaki eğilimleri gösterir. Bu araştırmaların temel işlevi kurum için erken uyarı görevi görmeleridir. 2. İmaj araştırmaları. İç ve dış çevrelerin kurumla ilgili düşüncelerini, kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda ne düşündüklerini ortaya koymak, böylelikle gelecekte neler yapılması gerektiğine ilişkin ipuçları elde edebilmek amacıyla yapılan araştırmalardır. 3. İletişim araştırmaları. Kurumun iç ve dış iletişim amacıyla kullandığı araçların etkinliğini belirlemek amacıyla yapılırlar. Bu araştırmalar için 3 yöntem kullanılır. A. Okuyucu araştırması. Kurum yayınlarının kaç kişi tarafından okunduğu ve verilen mesajların kaç kişi tarafından hatırlandığını tespit etmeye yönelik araştırmalardır. B. İçerik çözümlemesi. Kitle iletişim araçlarının kurumla ilgili haberlere ne kadar ve hangi içerikle yer verdiklerini ortaya koyar. C. Okunabilirlik araştırması. Kurum yayınlarının kolay okunabilirliğini ve anlaşılabilirliğini ortaya koymak için yapılan araştırmalardır. 4. Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar. Kurumun kamu yararına yaptığı faaliyetlerin toplum tarafından nasıl karşılandığını, toplum tarafından yeterli bulunup bulunmadığını öğrenmeye yönelik araştırmalardır. 4. Araştırma yöntemleri. 1. Betimleyici, informal, bilgi toplama yöntemleri. Bu yöntemlerin özelliği bilimsel bir esasa oturtulmadan resmi olmayan yollarla yürütülmesidir. Bu yöntemler şunlardır. Yüz yüze görüşmeler, kişisel ilişkiler, kamuoyu liderleriyle görüşmeler, temsilci gruplarla görüşmeler, danışma kurulları, komiteleri, ombudsman kullanımı, ombudsman halkın şikayetlerini toplayıp bunları kamu yöneticilerine aktaran kişidir. Bu uygulama ilk kez 1713'te İsveç'te uygulanmıştır. Ücretsiz 800'lü telefonlar, müşteri tüketici mektuplarının analizi, alan saha araştırması, medya içerik çözümlemeleri. 2. Biçimsel, formal bilgi toplama yöntemleri. Daha nesnel yöntemlerdir. Bu yolla bilgi birinci elden ve ikinci elden olmak üzere iki kaynaktan sağlanır. A. Birinci elden veriler, tam sayım, örnekleme, anket, gözlem, deney, projeksiyon. B. İkinci elden veriler, araştırma şirketleri, resmi kaynaklar, medya kaynakları, işletme kaynakları. Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi birinci elden verilere iki şekilde ulaşılabilir. A. Tam sayım yöntemi. Bilgi toplamak istediğimiz birimlerin hepsine tek tek ulaşarak arzu ettiğimiz bilgilerin toplanmasını ifade eder. B. Örnekleme yöntemi. ana kütle, hedef kitle hakkında yalnızca bir kısmını inceleyerek bilgi edinme, diğer bir deyişle karar verme sürecidir. Gene tabloda görüldüğü gibi örnekleme yoluyla bilgi edinmede 4 yöntem vardır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler amacıyla yapılan araştırmalardan biri değildir? A. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar. B. Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar. C. İletişim araştırmaları. D. Pazar araştırmaları. E. İmaj araştırmaları. Yanıt D'dir. Bu araştırma satış için yapılır. 2. İçerik çözümlemesi hangi tür araştırma içinde yer alır? A. Pazar araştırması. B. İletişim araştırması. C. Okuyucu araştırması. D. İmaj araştırması. E. Okunabilirlik araştırması. Yanıt B'dir. Bu araştırmanın amacı içerik çözümlemesi yapmaktır. 3. Aşağıdakilerden hangisi birinci elden verilerden biri değildir? A. Medya kaynakları. B. Anket. C. Gözlem. D. Deney. E. Projeksiyon. Yanıt A'dır. Bu veri ikinci elden veridir. 4. Aşağıdakilerden hangisi ikinci elden verilerden biri değildir? A. Araştırma şirketleri. B. Resmi kaynaklar. C. Medya kaynakları. D. Tam sayım. E. İşletme kaynakları. Yanıt D'dir. Bu birinci elden veridir. 5. Kurum yayınlarının kolay okunabilirliğini ve anlaşabilirliğini ortaya koymak için yapılan araştırma hangisidir? A. Okuyucu araştırması. B. İçerik çözümlemesi. C. İletişim araştırması. D. İmaj araştırması. E. Okunabilirlik araştırması. Yanıt E'dir. Bu araştırma iletişim araştırmaları kapsamındadır. 6. Kurumun kamu yararına yaptığı faaliyetlerin toplum tarafından nasıl karşılandığını, toplum tarafından yeterli bulunup bulunmadığını öğrenmeye yönelik araştırmalara ne ad verilir? A. İletişim araştırmaları. B. Çevreyi izleme araştırmaları. C. Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar. D. İmaj araştırmaları. E. İçerik çözümlemesi. Yanıt C'dir. Bu araştırmalar kamu yararına yapılan işlerin etkisini araştırmak için yapılır. 7. İç ve dış çevrelerin kurumla ilgili düşüncelerini, kurumun halkla ilişkiler faaliyetleri konusunda ne düşündüklerini ortaya koymak amacıyla yapılan araştırmalara ne ad verilir? A. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar. B. İmaj araştırması. C. Sosyal sorumlulukla ilgili araştırmalar. D. İletişim araştırmaları. E. Okuyucu araştırması. Yanıt B'dir. Bu araştırmayla gerekli bilgiler toplanır ve geleceğe ilişkin planlar yapılır. 8. Halkın şikayetlerini toplayıp bunları kamu yöneticilerine aktaran kişiye ne ad verilir? A. Ombudsman. B. Ajan. C. Sözcü. D. Hakem. E. Gözlemci. 9. Ombudsman kullanımı ilk kez hangi ülkede yapılmıştır? A. İsviçre. B. Kanada. C. ABD. D. İsveç. E. Fransa. 10. Kurum üzerinde etkili olabilecek sosyal olayları ve kurumun çevresini oluşturan kamuoyundaki eğilimleri gözlemek amacıyla yapılan araştırmalara ne ad verilir? A. İmaj araştırması, B. İletişim araçları, C. Çevreyi izleme amaçlı araştırmalar, D. Okuyucu araştırması, E. Okunabilirlik araştırması. 11. Aşağıdakilerden hangisi betimleyici bilgi toplama yöntemlerinden biri değildir? A. Yüz yüze görüşmeler, B. Ücretsiz 800'lü telefonlar, C. Alan araştırması, D. Tam sayım, E. Danışma kurulları. 12. Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yöntemlerinden biri değildir? A. Anket, B. Gözlem, C. Deney, D. Projeksiyon, E. Tam sayım. Yanıt anahtarı 8A, 9D, 10C, 11D, 12E. Ünite 7. Halkla ilişkilerde kampanya planlaması. Ünite ile ilgili bilgi. Stratejik ve taktik planların tanımı, halkla ilişkiler çalışmalarında planlama konusunda geliştirilen modelin aşamaları önemlidir. 1. Giriş. Plan yapmak, belirli bir amaca ulaşabilmek için neyin, ne zaman ve nasıl yapılacağını önceden belirlemek anlamına gelir. Plan geleceğe ilişkin olarak öngörülecek hedeflerin saptanması ve bu hedeflere ulaşabilmek amacıyla uygulanacak yöntem ve yararlanılacak araçların belirlenmesidir. Halkla ilişkiler çalışmalarının planlaması, nelerin ne zaman yapılacağının belirlenmesi, bütçe olanaklarının en akılcı şekilde kullanımının sağlanması ve eldeki insan gücünün en verimli ve etkin şekilde çalıştırılabilmesine ilişkin kararları içerir. İşletmelerde iki tür plan yapılır. 1. Stratejik planlar. İşletmelerin uzun dönemde hangi noktadan nereye gelmesine ilişkin kararları kapsar. Bu planlar genellikle üst düzey kademelerinde görüşülüp kararlaştırılır. 2. Taktik planlar. Kısa dönemleri kapsar. Stratejik planlar paralelinde kısa dönemli kararların alınması ve uygulanmasıdır. 2. Halkla ilişkiler çalışmalarının planlanması konusunda geliştirilmiş modeller. Geliştirilmiş modeller arasında en yaygın kullanılanı şu aşamalardan oluşmaktadır. 1. Sorunun saptanması. Halkla ilişkilerde sorun bir krizin aşılmasıyla ilgili olabileceği gibi, kuruluşun düzenli bir şekilde çevresiyle iletişimini sağlamaya yönelik, dolayısıyla olumlu imaj yaratmayla da ilgili olabilir. Bu nedenle sağlıklı plan yapılabilmesi için sorunun saptanması önem taşır. 2. Durum analizi. Bu aşama işletmenin kendi bünyesiyle onu çevreleyen ortamın incelenmesi olarak değerlendirilebilir. Bu inceleme sonucunda saptanan sorunun çözümüne yönelik strateji belirlenmeye çalışılır. 3. Halkla ilişkiler programının nihai hedeflerinin saptanması. Nihai hedeflerin belirlenmesinde hedef kitlelerin işletmeye ilişkin tutumlarının bilinmesi ve hedeflerin bunlara göre belirlenmesi gerekir. Genelde bir işletmenin hedef kitleleri işletmeye ilişkin 3 temel tutum içinde olabilirler. A. Bu tutum olumlu olabilir. B. Hedef kitle kayıtsız yani işletmenin ürettiği ürünlere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmayabilir. C. Bu tutum olumsuz olabilir. 4. Hedef kitlelerin belirlenmesi ve analizi. Hedef kitlelerin belirlenmesi aşaması, kampanyanın nihai hedeflerini dikkate alarak hedef kitlelerin saptanması ile ilgili çalışmaları kapsar. Hedef kitleler, işletmenin yakın ve uzak çevresini oluşturan ve ilişki içinde olduğu halk gruplarıdır. 5. Her hedef kitle için amaçların belirlenmesi. Bu amaçlar nihai hedeflere ulaşmayı sağlayacak alt hedeflerdir. 6. Faaliyet ve iletişim programının belirlenmesi. Faaliyet programının hazırlanması, önceden belirlenen amaçları gerçekleştirebilmek için nelerin, hangi sırayla yapılacağının belirlenmesidir. 7. Halkla ilişkiler kampanyasının uygulama öncesi değerlendirilmesi. Faaliyetin ve mesajın en iyi biçime almasında yardımcı olacak yöntem değerlendirme çalışmalarıdır. Değerlendirme programında yer alan faaliyetlerin ve mesajların belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi açısından yeterli olup olmadığının ve istenen etkiyi yaratıp yaratmayacağının önceden araştırılması ile ilgili çalışmaları kapsar. 8. Kampanya uygulama programının hazırlanması. Uygulama programı, saptanan faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu kişilerin belirlenmesi, neyin ne zaman yapılacağının belirlenmesi, yani zaman programının yapılması ve bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli bütçenin hazırlanması ile ilgili çalışmaları kapsar. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Taktik planlar kısa dönemi kapsar. B. Stratejik planlar uzun dönemi kapsar. C. Stratejik planlar üst yönetim tarafından yapılır. D. İşletmelerde strateji ve taktik olmak üzere iki tür plan yapılır. E. Halkla ilişkiler taktik bir planlamadır. Yanıt E'dir. Halkla ilişkiler hem taktik hem stratejik planları kapsar. 2. Stratejik planla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılır. B. Uzun dönemlidir. C. Kısa dönemlidir. D. Bu planlar üst düzeylerdeki yöneticilerce yapılır. E. Uzun dönemde işletmelerin hangi noktadan nereye gelmesine ilişkin kararları kapsar. Yanıt C'dir. Bu planlar kısa değil, uzun dönemlidir. 3. Taktik planlarla ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Kısa dönemleri kapsar. B. Halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılır. C. Stratejik planlar paralelinde hazırlanırlar. D. Bu planlar üst düzeyde yapılır. E. Hiçbiri. Yanıt D'dir. Üst düzeyde yapılan planlara stratejik planlar denir. 4. İşletmenin kendi bünyesiyle onu çevreleyen ortamın incelenmesine ne ad verilir? A. Durum analizi. B. Sorunun saptanması. C. Denetim. D. Çözüm bulma, E. Nihai hedeflerin saptanması. Yanıt A'dır. Durum analizi işletmenin analiz edilmesini tanımlar. 5. Programda yer alan faaliyetlerin ve mesajların belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi açısından yeterli olup olmadığının ve istenen etkiyi yaratıp yaratmayacağının önceden araştırılması ile ilgili çalışmaları kapsayan aşamaya ne ad verilir? A. Durum analizi, B. Sorunun saptanması, C. Halkla ilişkiler kampanyasının uygulama öncesi değerlendirilmesi, D. Kampanya uygulama programının hazırlanması, E. Faaliyet ve iletişim programının belirlenmesi. Yanıt C'dir. Yukarıdaki değerlendirmenin tanımıdır. 6. Saptanan faaliyetleri gerçekleştirecek sorumlu kişilerin belirlenmesi, neyin ne zaman ve ne kadar bütçe ile gerçekleştirileceğinin tespitiyle ilgili çalışmalara ne ad verilir? A. Değerlendirme, B. Uygulama programı, C. Sorunun saptanması, D. Faaliyet programı, E. Hedef kitlelerin belirlenmesi. Yanıt B'dir. Bu aşamada zaman programı yapılır. 7. Halkla ilişkiler planlamasında durum analizi neden yapılır? A. Soruna neden olan faktörlerin belirlenmesi, B. Taktik planın yapılması için, C. Sorunun saptanması için, D. Sorunun boyutlarını tespit etmek için, E. Mesaj stratejisini oluşturmak için. Yanıt E'dir. Analiz sonucu nasıl bir mesaj oluşturulacağı belirlenir. 8. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Her halkla ilişkiler faaliyeti bir amaç taşır. B. Bütçe faaliyetlere göre belirlenmelidir. C. Faaliyetler uygulanabilir olmalıdır. D. Amaçlar kampanya hedefine ulaşılacak şekilde belirlenmelidir. E. Faaliyetler uygulamadan bağımsız değerlendirilmelidir. 9. Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinde yer almaz? A. Hedeflerin tayini, B. Faaliyet programı, C. Uygulama programı, D. Amaçların saptanması, E. Halkla ilişkiler biriminin organizasyonu. 10. Kısa vadeyi kapsayan planlara ne ad verilir? A. Taktik plan, B. Stratejik plan, C. Bilimsel plan, D. Pragmatik plan, E. Menkul kıymet değerleme planı. 11. Sorumluların atanması ve bütçenin hazırlanması halkla ilişkiler çalışmalarının planlamasında hangi aşamayı oluşturur? A. Sorunun saptanması, B. Durum analizi, C. Uygulama programının hazırlanması, D. Hedef kitle için amaçların belirlenmesi, E. Hedef kitlenin belirlenmesi. 12. Halkla ilişkiler kampanya planlamasında birinci aşama aşağıdakilerden hangisidir? A. Durum analizi, B. Hedeflerin tespiti, C. Hedef kitlenin tespiti, D. Sorunun saptanması, E. Uygulama programının hazırlanması. Yanıt anahtarı 8E, 9E, 10A, 11C, 12D. Ünite 8. Halkla ilişkilerde uygulama. Ünite ile ilgili bilgi, kişiler arası iletişim yöntemleri ve modeller iyi bilinmelidir. Bir giriş. Bir serginin düzenlenmesi ile ilgili mekan saptanması, davetiyelerin hazırlanması, açılış kokteyli, basın bülteni gibi yapılması gereken tüm çalışmalar uygulama çalışmalarının kapsamındadır. Halkla ilişkiler faaliyetleri ve uygulamaları iletişim ortam ve araçlarının düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar olarak da tanımlanabilir. 2. Halkla ilişkilerde uygulama. Halkla ilişkiler uygulamaları planlanan faaliyetlerin yaşama geçirilmesi ile ilgili çalışmaları kapsar. Uygulama öncesi hazırlıklar. Başta bilgi birikimi olmak üzere insan gücü ve araç gerecin gerektiğinde işe koşulabilmesi gerekir. İşletme ile ilgili bilgiler şunlardır. İşletmenin tarihçesi, işletmenin organizasyon yapısı ve faaliyetlerine ilişkin bilgiler, personele ilişkin bilgiler, İşletmenin yakın çevresini oluşturan müşteriler, aracı kuruluşlar, ortaklar, tedarikçiler ve diğer kişi ya da kuruluşlara ilişkin bilgiler, işletmenin geçmiş dönemlerde gerçekleştirilmiş halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin bilgiler, işletmenin rakipleri ve bunların halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin bilgiler. 3. Halkla ilişkiler uygulamaları ve iletişim. Halkla ilişkilerde iletişim ikna amacı taşır. Buna etkileyici iletişim denir. Etkileyici iletişim, bir kişi ya da grubun başka kişi ya da grupların tutumlarını belirleyip, biçimlendirmek, denetim altına almak, ya da değiştirmek için girişilen bilinçli yani planlı bir süreç içinde gerçekleşir. Etkileyici iletişim hedef kitleler üzerinde 3 ayrı amaca bağlı olarak planlanır. Hedef kitlenin bilgi düzeyinde bir değişiklik yaratmak, hedef kitlelerin tutumlarında değişiklik yaratmak, hedef kitlelerin davranışlarında değişiklik yaratmak. Bu değişmeler genel olarak birbirini izleyerek gerçekleşir. 4. Kişiler arası iletişim. İletişimin insanların karşılıklı olarak yüz yüze gerçekleştirmesi durumuna kişiler arası iletişim denir. İkiye ayrılır. 1. Sözlü iletişim. A. Dil. İnsanların karşılıklı konuşmaları ve mektuplaşmalarıdır. B. Dil ötesi. Sesin niteliği ile ilgilidir. Sesin tonu, hızı, şiddeti, hangi sözcüklerin vurgulandığı, duraklamalar ve benzeri özellikler dil ötesi iletişim kapsamındadır. 2. Sözsüz iletişim. Bu iletişimde insanların ne söyledikleri değil, ne yaptıkları ön plana çıkar. 4 gruba ayrılır. A. Yüz ve beden ile iletişim. Örneğin yüz mimikleriyle evet hayır gibi işaretler. B. Bedensel temas. Örneğin birinin elini öpüp başa koymak gibi. C. Mekan kullanımı. Başka insanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak onlara uzak ya da yakın durarak bir takım mesajlar iletebiliriz. D. Araçlar. Rozetler ya da takılar takılarak, kokular sürerek, belirli kıyafetler giyerek çevreye çeşitli mesajlar verilebilir. 5. Kişiler arası iletişimi etkin kılma yöntemleri. Doğru zamanda doğru kişiyle doğru yerde iletişim kurun. Nazik, esnek ve güler yüzlü olun. Pratik olun. Sabırlı olun. Karşınızdakini dinleyin. Teklif edin, emir vermeyin. Seçim hakkı tanıyın. 6. Kitle iletişimi. Kitle iletişiminin yöneldiği kitle yapısal olarak ele alındığında, onun görece bir büyüklüğe sahip, türdeş olmayan isimsiz, anonim insanlardan oluştuğu görülür. Anonim olma özelliği hedef kitlenin çoğunun hatta tümünün kişi olarak bilinmemesi durumudur. Türdeş olmama özelliği ise kitle iletişiminin yalnızca dar ve belli nitelikteki kitleleri kapsamamasıdır. Yani hedef kitleler, değişik yaş, cinsiyet, eğitim, gelir, meslek gibi demografik özelliklere sahip kişilerden oluşmaktadır. Kitle iletişiminde kişiler arası iletişimde olduğu gibi hedef kitlelerin tepkisi hemen anında gerçekleşmez. Yani kitle iletişimi tek yönlüdür. 7. Halkla ilişkiler çalışmalarında yararlanılan kuram ve modelleri. 1. Uyarı, tepki, etki modeli. Model hedef kitlelerin kitle iletişim araçlarından etkilenmeye hazır oldukları varsayımına dayanmaktadır. Yaklaşıma göre mesajlar sanki dev bir şırınga ile kişilere iletilmekte, onları etkilemekte, bunun sonucunda da kişiler istenildiği gibi tepkide bulunmaktadırlar. 2. İki aşamalı akış modeli. Model kitle iletişim araçlarının iletileri önce kanaat önderlerine, onlardan da esas ulaşması istenen izleyici kitleye ulaştırıldığı savına dayanmaktadır. 3. Kullanma ve doyum modeli. İnsanların kitle iletişim araçlarını neden ve nasıl izlediklerini açıklamaya çalışan bir modeldir. Model davranışların gereksinimler tarafından belirlendiği varsayımına dayanmaktadır. McQuayle, Bloomler ve Brown'a göre doyumlar 4 gruba ayrılır. A. Vakit geçirme. Günlük sorunlardan, baskılardan ve sıkıntılardan kaçma. B. Kişisel ilişki. Arkadaşlık, toplumsal yarar. C. Kişisel özdeşlik. Toplumla ilgili olaylar hakkında bilgi alma, değerleri destekleme ve gerçekleri arama. D. Gözetme. Çevreyi bilip tanıma, olaylar ve tüketim ürünleriyle ilgili bilgi edinme. 4. Gündem belirleme. Modele göre kitle iletişim araçları halka ne düşüneceklerini söylemede çoğu kez başarılı olmayabilir. Fakat izleyicilerine ne hakkında düşüneceklerini anlatmada çok başarılıdır. Kısacası bu model halkın görüşlerinin kitle iletişim araçlarının ilettikleriyle etkilendiği varsayımına dayanmaktadır. 5. Sessizlik sarmalı. Bu model kamuoyu oluşumunda rol oynayan dinamikleri açıklamayı amaçlamaktadır. Model bireylerin ancak içinde bulundukları gruptan soyutlanmalarına yol açmayan tutum ve davranışları benimsedikleri varsayımına dayanmaktadır. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim yollarından biridir? A. Yüz ve beden, B. Dil ötesi, C. Araçlar, D. Mekan kullanımı, E. Bedensel temas. Yanıt B'dir. Dil ötesi iletişim, sözlü iletişim yoludur. 2. Birisinin elini öpüp başımıza koyma hangi yolla iletişimdir? A. Bedensel temas, B. Yüz ve beden, C. Mekan kullanımı, D. Dil ötesi, E. Araçlar. Yanıt A'dır. Bu şekilde eli öpülen kişinin bizden büyük olduğu belirtilmiş olur. 3. Başka insanlara olan uzaklığımızı ayarlayarak, onlara uzak ya da yakın durarak mesaj iletme yolu hangisidir? A. Dil, B. Dil ötesi, C. Mekan kullanımı, D. Araçlar, E. Yüz ve beden. Yanıt C'dir. Mekan kullanımı sözsüz iletişim araçlarındandır. 4. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası iletişimi etkin kılmaz? A. Pratik olmak, B. Karşıdakini dinlemek, C. Sabırlı olmak, D. Taviz vermemek, E. Güler yüzlü olmak. Yanıt D'dir. İletişimin etkin olabilmesi için esnek olmak gerekir. 5. Kitle iletişim araçlarının iletileri önce kanaat önderlerine, onlardan da esas ulaşması istenen izleyici kitleye ulaştırdığını savunan kuram hangisidir? A. Kullanma ve doyum modeli, B. Uyarı tepki etki modeli, C. Gündem belirleme, D. Sessiz sarmalı, E. İki aşamalı akış. Yanıt E'dir. Bu modele göre insanlar kitle iletişim araçları karşısında tümüyle eşit bulunmazlar. 6. Toplumla ilgili olaylar hakkında bilgi alma, değerleri destekleme ve gerçekleri arama şeklinde belirlenen doyum hangisidir? A. Vakit geçirme, B. Kişisel ilişki, C. Kişisel özdeşlik, D. Gözetme, E. Dinlenme. Yanıt C'dir. Bu doyumları McCoyle, Bulumler ve Brown adlı araştırmacılar tespit etmişlerdir. 7. Hangi model insanların kitle iletişim araçlarını neden ve nasıl izlediklerini açıklamaya çalışmıştır? A. İki aşamalı akış, B. Uyarı etki tepki, C. Yaklaşım etkisi, D. Sessizlik sarmalı, E. Kullanma ve doyum. Yanıt E'dir. Model davranışların gereksinmeler tarafından belirlendiğini savunur. 8. Aşağıdaki modellerden hangisi kamuoyu oluşumunda rol oynayan dinamikleri açıklamayı amaçlamaktadır? A. Sessizlik sarmalı, B. Gündem belirleme, C. Uyarı etki tepki, D. Kullanma ve doyum, E. İki aşamalı akış. 9. Hangisi sözsüz iletişim yolu değildir? A. Yüz ve beden, B. Mekan kullanımı, C. Dil, D. Bedensel temas, E. Araçlar. 10. Rozetler takılarak mesaj verme hangi yolla iletişime girer? A. Dil ötesi, B. Araçlar, C. Bedensel temas, D. Yüz ve beden, E. Mekan kullanımı. 11. Davranışların gereksinimler tarafından belirlendiği ve insanların bu gereksinimlerini doyuma ulaştırmak için çalıştıkları varsayımına dayanan kitle iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Uyarı tepki etki modeli, B. İki aşamalı akış modeli, C. Kullanma ve doyum modeli, D. Sessizlik sarmalı, E. Gündem belirleme. 12. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin yalnızca dar ve belli nitelikteki kitleleri kapsaması ile ilgili özelliğidir? A. Türdeş olmama, B. Anonim olması, C. Tek yönlü olması, D. İsimsiz insanlardan oluşması, E. Hiçbiri. Yanıt anahtarı 8A, 9C, 10B, 11C, 12A. Ünite 9. Halkla ilişkilerde değerleme. Ünite ile ilgili bilgi, İşletmenin toplumsal ve fiziki çevrenin ihtiyaç ve isteklerine karşı izleyeceği politika türleri önemlidir. 1. Giriş. Bir halkla ilişkiler kampanya planlaması sürecinin son halkası değerlendirmedir. Değerlendirme, halkla ilişkiler sorununun çözümüne ilişkin saptanan hedeflere yönelik faaliyetlerin ve bunların uygulamalarıyla ilgili sonuçların ölçülmesiyle ilgili çalışmaları kapsar. 2. Halkla ilişkilerde değerleme yöntemleri. Değerlendirme çalışmalarıyla her şeyden önce neyin yani hangi faaliyet alanlarının araştırılması gerektiği birinci derecede önem taşımaktadır. Doçent Doktor Mehmet Küçükkurt, 1987'de Ankara'da düzenlenen Halkla İlişkiler Sempozyumunda verdiği bildirisinde halkla ilişkiler çalışmalarının birbirini tamamlayan en az 3 çalışma olduğunu belirtmiştir. Bu çalışma alanlarından ilki iş ile ilgilidir. İkincisi, işletmenin toplumsal yarar sağlayan faaliyetleriyle ilgilidir ve etik çalışma alanı olarak adlandırılır. Üçüncüsü ise halkla ilişkiler mesajlarının hedef kitlelere iletilmesi ve tepkilerinin öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışma alanıdır. 1. İş ile ilgili çalışma alanının değerlendirilmesi. Benzer iş dallarında çalışanlara oranla işçilere sağlanan ücret düzeyi ve yan ödemeler, iş güvenliği ve çalışma koşullarını geliştirici yatırımlar, terfi ve geliştirmeyi teşvik edici uygulamalar ve benzeri. İşletmede çalışanları motive edici örgüt içi ilişkileri ve kurum iklimini geliştirici harcamalar çalışma alanını oluşturur. 2. Etik çalışma alanı ile ilgili değerlendirme. Bu çalışma alanı ile ilgili işletmeye doğrudan bir kazanç sağlama amacı güdülmektedir. Bu değerlendirmede toplumsal sorumluluk bilinci ile kamu yararı ön planda tutulur. Bir işletmenin toplumsal ve fiziki çevrenin ihtiyaç ve isteklerine karşı şu politikaları izleyebileceği ileri sürülebilir. A. İlgisizlik. Bu politika işletmeyi yalnızlığa iter. B. Çevreyi iletişim tekniklerinden yararlanarak etkileme. Bu politika ile toplumsal ve fiziki çevreden gelen uyarılara ve isteklere kulak asılmaz. C. Yasal yükümlülükleri yerine getirme. İşletme yasaların kendine emrettiği şeylerin en azını yerine getirir. Onun ötesinde çaba harcamaz. D. Baskı ve çıkar gruplarıyla anlaşma. E. Sorun çözme. İşletme toplumsal ve fiziki çevrenin sorunlarını araştırır. İnceleyerek kısa ve uzun dönemde göz önünde bulundurarak bu sorunların çözülmesine yardımcı olur. 3. İletişim çalışma alanının değerlendirilmesi. Halkla ilişkilerin değerlendirme aşamaları, halkla ilişkilerin iletişim amaçları açısından şöyle açıklanabilir. A. Üretkenliğin ölçümü. Burada basın bülteni, dergi, broşür, konser, yarışma gibi faaliyetlerin sayısal olarak üretiminin ölçülmesi söz konusudur. B. Mesaj dağılımının ölçümü, coverage. Halkla ilişkiler mesajlarının en uygun iletişim araçları kullanılarak hedef kitlelere ulaştırılması halkla ilişkiler çalışmalarının en temel amacını oluşturur. Belirli mesajlar hangi özelliklere sahip kişilerin ilgi duyduğu ve hangi gün ve saatlerde hangi iletişim araçlarıyla sağladığı araştırılır. C. Etki analizi. Bu analiz, hedef kitleler üzerindeki imaj, tutum ve davranışlardaki değişikliklerin ölçülmesi amacıyla yapılır. Tutum, bireyin kendi dünyasının bir yönünün bir objeyi veya sembolü olumlu veya olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimidir. Başka bir tanımla, varlıkları veya kavramları, öğrenilmiş bilgiler ışığında kazanılmış değerlendirme eğilimidir. İmaj, imgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nesne, kavram, durum ve sembollerdir. Halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin, imaj küçük noktalardan oluşan bir fotoğraftır demektedir. Dolayısıyla imaj, ürünün görünüşü, işletmenin logosu, fiziki görünüşü gibi faktörlerle ilgilidir. Ünite ile ilgili sorular. 1. Kişinin kendi dünyasının bir yönünün bir objeyi veya sembolü olumlu veya olumsuz bir şekilde değerlendirme eğilimine ne ad verilir? A. İletişim, B. Etki, C. İmaj, D. Tutum, E. Coverage. Yanıt D'dir. Tutumlar bireysel imajla oluşur. 2. Üretkenliğin ölçümünde hangisi önemlidir? A. Faaliyetlerin sayısı, B. Faaliyetlerin niteliği, C. Faaliyetlerin ne kadar zamanda yapıldığı, D. Daha ne kadar bütçe ile yapıldığı, E. Faaliyetlerin kimler tarafından yapıldığı. Yanıt A'dır. Bu yaklaşım faaliyetlerin kalitesinden çok sayısal değerlendirmesine önem verir. 3. Kimlerin ne türden mesajlara ilgi duyduğu hangi araştırmayla belirlenir? A. Tutum araştırmaları, B. İmaj araştırmaları, C. Mesajların dağılımı araştırması, D. Etki araştırmaları, E. Üretkenliğin ölçümü araştırması. Yanıt C'dir. 4. İmaj küçük noktalardan oluşan bir fotoğraftır tanımını kim yapmıştır? A. Alaeddin Asna, B. Hikmet Seçim, C. A. Atıf Bir, D. Betül Mardin, E. Salim Kadı Beşegil. Yanıt D'dir. Bu tanım B. Mardin'e aittir. 5. Hangisi toplumsal ve fiziki çevrenin ihtiyaç ve isteklerine karşı bir işletmenin izleyeceği politikalar arasında yer almaz? A. Baskı gruplarıyla anlaşma, B. B. ilgisizlik, C. yasal yükümlülükleri yerine getirme, D. çıkabilecek sorunları organize etme, E. sorun çözme. Yanıt D'dir. İzlenecek politika sorunları çözmedir. 6. Halkla ilişkiler çalışmalarının birbirini tamamlayan en az 3 çalışmadan oluştuğunu ileri süren kimdir? A. Betül Mardin, B. Alaaddin Asna, C. Mehmet Küçükkurt, D. Hikmet Seçim, E. Ali Atıf Bir. Yanıt C'dir. Küçükkurt bu savını 1987'de Ankara'da ileri sürmüştür. 7. Aşağıdakilerden hangisine coverage'da denir? A. Üretkenliğin ölçümü, B. Etki analizi, C. Değerleme, D. Mesaj dağılımının ölçümü, E. Kodlama. Yanıt D'dir. Bu ölçüme coverage'da denir. 8. Doçent Doktor Mehmet Küçükkurt'a göre halkla ilişkiler çalışmalarının birbirini izleyen ilk aşaması ne ile ilgilidir? A. İş alanı, B. Etik alan, C. İletişim alanı, D. Personel ile, E. Yöneticiler ile. 9. 1. İlgisizlik, 2. Yasal yükümlülükleri yerine getirme, 3. Sorun çözme. Yukarıdakilerden hangileri toplumsal ve fiziki çevrenin ihtiyaç ve isteklerine karşı bir işletmenin izleyebileceği politikalardır? A. 1-2, B. 1-3, C. 2-3, D. 1-2-3, E. Yalnız 3. 10. Aşağıdakilerden hangisinde kar amacı güdülmez? A. Etik çalışma alanı ile ilgili değerlendirme, B. İletişim çalışma alanının değerlendirilmesi, C. İş ile ilgili çalışma alanının değerlendirilmesi, D. Üretkenliğin ölçümü, E. Coverage. 11. İmgeleme yoluyla zihinde canlandırılan nesne, kavram, durum ve sembollere ne ad verilir? A. Tutum, B. Davranış, C. İmaj, D. Halkla ilişkiler, E. İletişim. 12. Bir halkla ilişkiler kampanya planlamasının son halkası aşağıdakilerden hangisidir? A. Uygulama, B. Koordinasyon, C. Değerlendirme, D. Planlama, E. Yürütme. Yanıt anahtarı 8A, 9D, 10A, 11C, 12C. Ünite 10. Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim araçları ve medya ilişkileri. Ünite ile ilgili bilgi. Oldukça kapsamlı bir ünite. Dolayısıyla tüm tanımlar iyi bilinmelidir. Ama yazılı iletişim araçlarının tanımları en önemli bölümdür. 1. Yazılı araçlar. 1. Gazeteler. A. Ulusal ve yerel gazeteler. Gazeteler, sayfalarında ağırlık verdikleri haber türlerine göre politik, ekonomik, aktüel, magazin, ekonomi, spor, eğlence gazeteleri olarak sınıflandırılırlar. B. İşletme gazeteleri. İş yaşamına ve işletmenin ürettiği ya da pazarladığı ürünlere ilişkin bilgileri içerir. İşletme gazetelerinin işlevini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için şu ilkelere uyulması gerekir. Haberler tam ve doğru olarak verilmelidir. Abartılı haber başlıklarından kaçınılmalıdır. Haberler elden geldiğince güncel olmalıdır. Kurumlar arası ilişkileri geliştirici öneri ve uygulamalara daha çok yer verilmelidir. İşletmenin kamu yararına yönelik çalışmaları ve hizmetleri abartılmadan verilmelidir. Gazete ilk bakışta işletmenin propaganda aracı olarak algılanmayacak bir anlayışla yayınlanmalıdır. 2. Dergiler. Genellikle haftada bir yayınlanırlar. Dergilerin gazetelere oranla güncel bir olayı derinlemesine inceleme olanağı vardır. 3. Kitaplar. Kuruluşların yıl dönümlerinde kuruluşun tarihçesini, kurucularının hayatlarını anlatan türde hazırlanabileceği gibi, kuruluşun sunduğu mal ya da hizmetlerin tanıtımı amacıyla da hazırlanabilirler. 4. Broşürler. Küçük dergi boyutlarında az sayfalı ve bol resimli olarak hazırlanan broşürler, genel ve özel amaçlı olarak tasarlanabilirler. Genel amaçlı broşürler, kurumun tarihçesi, uğraşı konusu gibi konuları, özel amaçlı broşürler ise, belirli bir hedef kitleye yönelik olarak, kurumun ihracat hacmi, üretimi teknolojisi, yeni ürün çeşitleri gibi daha özel konulara ilişkin bilgi vermeyi amaçlar. 5. Bültenler. Kurumun çalışmalarından ilgili kişi ve grupları bilgilendirmek amacıyla, belirli zamanlarda yayınlanan çok sayfalı mektuplara bülten denir. Daha çok iç halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılmaktadır. 6. Yıllıklar. Kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmaların anlatıldığı yayınlardır. 7. Raporlar. İşletmelerin içinde bulunduğu sektörün sorunları, ülke ekonomisi, işsizlik ya da işçi-işveren ilişkileri gibi konularla ilgili görüşlerin, araştırmaların yer aldığı bir yayın türüdür. 8. Mektuplar. İşletme yöneticilerinin çeşitli nedenlerle yazdıkları mektuplar, diğer araçlara göre daha samimi, kişisel ve daha etkilidir. 9. Afişler. Kim olduğunun bilinmediği geniş bir kitleye, iletinin en çarpıcı şekilde ulaşmasını sağlar. 10. Rozetler, pullar ve damgalar. Rozetler, kurumu simgeleyen amblemden oluşur. Damgalar, mektup, yılbaşı kartı gibi araçlarda kullanılır ve kurumun hatırlanmasını sağlar. 2. Görsel, işitsel araçlar. Radyo ve TV en güvenilir ve inanılır görsel, işitsel araç sayılırlar. 1. Radyo. Radyo insanlara her an, her yerde ulaşma imkanı verdiğinden diğer araçlara karşı bir üstünlük elde eder. Kuruluşların halkla ilişkiler çalışmalarında radyodan yararlanma yöntemlerinin başında radyo haberleri gelmektedir. 2. Televizyon. Pahalı bir araçtır. Bu nedenle işletmeler televizyon kurumu ile birlikte programı ortaklaşa yaparlar. 3. Sinema. 7. sanat olarak adlandırılır. 4. Video. 5. Kablolu televizyon. İzleyiciye seçerek izleme olanağı sunmaktadır. 4. Organizasyon ve sözlü araçlar. 1. Toplantı. En önemli özelliği, önceden planlanmış bir konuyu görüşmek üzere ilgili kişilerin bir araya geldikleri yüz yüze iletişim olmasıdır. 2. Seminerler. Genellikle birkaç oturum devam eden, çeşitli konuların bilimsel bir şekilde tartışıldığı toplantılardır. 3. Konferanslar. Belirli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin bilgi ve deneyimlerini başkalarına aktarmaları amacıyla düzenlenirler. 4. Sergiler. Kuruluşun ürün ve hizmetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenirler. 5. Panolar. Üzerinde resimler, fotoğraflar, şemalar, grafikler bulunan tablolardır. 6. Fuarlar. Kuruluşları ve kuruluşların yeni ürün ve hizmetlerini potansiyel müşterilere tanıtma olanağı sağlar. 7. Festivaller. Sanat, kültür, folklor gibi çok çeşitli konularda düzenlenirler. 8. Yarışmalar. 9. Açılış ve yıldönümü törenleri. 5. Medya ile ilişki kurmada kullanılan yöntemler. 1. Küpür derleme. Kuruluş ile ilgili gazete ve dergilerde çıkan haber, fotoğraf gibi materyalin kesilerek arşivlenmesine denir. 2. Basın bültenleri. Bültenler aracılığıyla medya o kuruluştaki güncel çalışmaları öğrenmekte ve eğer haber değeri varsa değerlendirme yoluna gitmektedir. 3. Basın toplantıları. Konunun öneminin bir basın bülteni ile yansıtılamadığı durumlarda düzenlenir. 4. Basın kokteylleri. Medya ile ilişkileri yakınlaştırmak amacıyla düzenlenir. 5. Basın gezileri. Ünite ile ilgili sorular. 1. Aşağıdakilerden hangisi yazılı araçlardan biri değildir? A. Gazeteler, B. Dergiler, C. Broşürler, D. Bültenler, E. Sinema. Yanıt E'dir. Sinema, görsel ve işitsel araçlardan biridir. 2. Dergi boyutlarında az sayfalı ve bol resimli olarak hazırlanan yazılı araca ne ad verilir? A. Broşür, B. Dergi, C. Rapor, D. Yıllık, E. Bülten. Yanıt A'dır. Broşür genel ve özel olarak iki şekilde hazırlanır. 3. Aşağıdaki araçlardan hangisi daha çok iç halkla ilişkiler çalışmalarında kullanılır? A. Broşürler, B. Bültenler, C. Mektuplar, D. Raporlar, E. Yıllıklar. Yanıt B'dir. Bülten kurumun çalışmalarında ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanırlar. 4. Kurumun bir yıl içinde gerçekleştirdiği çalışmalarının anlatıldığı yayın hangisidir? A. Raporlar, B. Broşürler, C. Yıllıklar, D. Gazeteler, E. Kitaplar. Yanıt C'dir. Yıllıklarda kurumun tarihçesi, bilançosu, kar ve zarar durumu gibi bilgiler yer alır. 5. İşletme yöneticilerinin çeşitli nedenlerle kaleme aldıkları samimi kişisel araca ne ad verilir? A. Raporlar, B. Yıllıklar, C. Mektuplar, D. Makaleler, E. Bültenler. Yanıt C'dir. Bu araç özelliğinden dolayı daha etkilidir. 6. Kurumu simgeleyen amblemlerden oluşan araca ne ad verilir? A. Pullar, B. Damgalar, C. Raporlar, D. Rozetler, E. Kartpostallar. Yanıt D'dir. Rozetler kuruma olan bağlılığı dile getirir. 7. En etkili görsel işitsel araç hangisidir? A. Radyo, B. Televizyon, C. Sinema, D. Video, E. Kablolu televizyon. Yanıt A'dır. Radyo her an her yerde dinlenebildiğinden daha etkilidir. 8. Belirli bir konuda uzmanlaşmış kişilerin bilgi ve deneyimlerini başkalarına aktarmaları amacıyla düzenlenen toplantılara ne ad verilir? A. Sergiler, B. Konferanslar, C. Seminerler, D. Yarışmalar, E. Toplantılar. 9. Üzerinde resimler, fotoğraflar, şemalar, grafikler bulunan tablolara ne ad verilir? A. Panolar, B. Sinema, C. Bilanço, D. Küpürler, E. Duyurum. 11. kaset, 1. yüzün sonu.